Ayrım 18, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 165. Kadınlar. Çiçek toprağa kök salarsa kokar. Sırrı da eremediği hayallere dalmıştı Cebeli. Hiçbir zaman anlatamayacağı karmaşık hayallere. Büyük mescitleri, sarayları, konakları, türbeleri gezmiş, bunları yaratan mimarların hayallerinde ışığa ve arayışa dönüşmüş, dönmüş dolaşmış, en sonunda yaratılış günüyle kıyamet arasında yükselen ve kubbesi gökyüzünü kapatan görkemli bir sarayın içinde bulmuştu kendini. İnsanı araç ve aracı eden, yücelten, düşüren, parçalayan, birleştiren, hiçbir neden göstermeksizin hiçleştiren sonsuz kargaşayı dinliyordu. Alnı, ensesi ve sırtı terlemişti domur domur. Ruhunda işleyen taş merdaneler, gelgitler, iz düşümler, karmaşık ağlar, bağlantılar, kopuşlar. O karanlık mucizeyi saraya dönüşen, hayalindeki mucizeyi çözmeye çalışıyordu. Saray şaşırtıcıydı. Tüm duvarları altın varaklı mozaiklerle kaplanmıştı. İpincecik yükselen sütunlarında firuze ışıltılarla dikkati çeken üçgen çiniler, çinilerde damar damar yayılan dallar, dallarda Hatayi ve Rumi motifler, laleler, güller, şakayıklar, sümbüller, nar çiçekleri, lotüsler. Kubbede sis ve ses. Sisin merkezinde güneşin tüm gücünü içinde toplayan mini minnacık bir inci, yaşamın erinci. Evin bitişiğinden ahırdan kadın sesleri geliyor, narin, yıldızı dişi sesler. Kubbede sise dönüşüyor sesler. Sislerden kadınlar iniyor, mavi ve beyaz renkte altıgen çini levhalarla döşeli zemine, donsuz, doğal. Düz kıvırcık lüleli ve upuzun saçları ve pişmiş dağ kilini andıran derileriyle sarayı dolduruyorlar. Rukiye'nin çoğalmış cinnete ve inkara durmuş üryan halleri, kocaman ve küçük gözlü kadınlar, dudakları mercan, kızılı ve bellekleri, geçmişte yaşadıkları ilginç olayların ayrıntılarıyla sakatlanmış kadınlar. Dilleri ve bellekleri güçlü kadınlar, acılarını hakkıyla yaşayan engin kadınlar, kendilerini yaptıkları bitmez tükenmez ince hesapların acınacak basit bir parçası olarak yaşayan kadınlar, alçaklar, yüce ruhlu orospular, bakireler, varlıklarını çatışma üzerine kuran kadınlar, hiç kimseyi kırmadan çatışan iki sözün arasında yumuşak ve dengeleyici bir söz gibi duran kadınlar, düşüncenin kıt, inancın bol olduğu bir zeminde yürüyen, aynı şeyi düşünen ve yumurtalar gibi birbirlerine benzeyen kadınlar. Bakışları özgür, bakışları ketum ve tuğralı kadınlar. Ellerinde pırlanta ve yeşimden işlenmiş, mücevherli kitap kapakları. Bazılarının içi dolu, bazılarının boş. Bilgin, geveze, sarhoş. Edaları itici, cazibeli ve hoş. Gölgenin ve ışığın, zamanın ve zeminin durmaksızın birbirine dönüştüğü mozaik bir düzlemde çıplak ayaklarına bakarak yürüyorlar. Eteklerinden kitaplar dökülüyor, kitaplara basarak yürüyorlar. Yorganını üzerinden atıyor, eve birisinin gelip hayalini bozmasından korkuyor. Ve dışarıdan gelen köpek havlayışlarıyla sarayın kubbesi yırtılıp açılıyor. Gökyüzünde köpürmüş aygır renkleri, yağmur yüklü kara bulutlar. Bulutların arkasında birikmiş ateş yumakları, ateşte ve saray zemininde kadınlar. Yürüyorlar, yürüyüşlerinden çoğalıyorlar. En önde kendisine bakan her insanı gerçeğin vicdanıyla yüz yüze getiren narin bir kadın. Rukiye'nin bir benzeri. Saçlarının içi minnacık inci dizileriyle bezenmiş. Kulaklarında salkım küpeler, girdiği bulanık suyu arındırabilecek ışıklı bir ten. İkide bir dönüp Cebeli'ye bakıyor ihtilaçlı bir ruhla. Bakışında her an zulme dönüşebilecek ince bir hesap, gururunu reddettiği tekliflerin sayısıyla besleyen ve bunu yalnızlaştıkça küstahlığa dönüştüren kadınlara mahsus bir hesap. O anda sevdiği tüm kadınlar tarafından unutulduğunu anımsıyor Cebeli. Yatağında sırtüstü kıpırdamadan, kendisini dış seslerden yalıtarak anlamaya çalışıyor kadınları. Bakıyor, bakışlarını kaçırıyor. Unutuluşu hissetmenin sancısını iletmek istemiyor narin kadına. sol böğrünün üzerine dönüyor, göz kapaklarını usulca indiriyor. Saray boşalıyor birden, yerin dibine doğru. Renkler, şekiller siliniyor. Boşluğa ve karanlığa terk ediyor yerini hayat. Çocuk sorusu gibi saf bir durum çıkıyor ortaya. Sağ böğrünün üzerine dönüyor Cebeli, başını yastığın altına sokuyor. Kazma ve kürek sesleri geliyor yerin dibinden. Tonoz kubbeler düşüyor karanlığa. Yılan biçiminde bilezikler, zümrüt ve pırlanta küpeler, günahlar, telkari, burun süsleri, asma yaprakları, defne dalları ve nar taneleri. İnce damarlara, grizu kokusuna, şahrem şahrem terleyen karanlıklara dalmış kadınlar. Kömür ve toz şıvgınında çalışıyorlar. Anadan üryan, kan ter içinde, narin kıvrak vuruşlarıyla kadınlar. Sırtlarında altı dar, üstü geniş ve tahtaları demir çemberlerle sarmalanmış, içi kömür dolu büyük şınavatlar, yani küfeler. Şınavatlardan yürüdükçe harlanmış kömür tozları dökülüyor kalçalarına. Kadınlar tüm Zonguldak maden havzasının altında, erkeklerine bir tek kömür damarı bırakmayacak şekilde denize kadar kazma kazma uyuyorlar cehennem yataklarını. Ve karıncalar gibi ölüyorlar. Damla damla düşen kanları, gözyaşları ve kömür tozuna belenmiş terleri sırım sırım kırmızı, beyaz ve siyah incilere dönüşüyor. Kadınlar diş diş oyarak kubbemsi galeri haline getirdikleri her yerde kireç ile kömür tozu karışımı bir harç hazırlıyorlar. Üç renkte küfeler halinde birikmiş incilerini ve damarları sökerken buldukları çakılları, renkli taş ve mermer parçalarını, küpelerini, bileziklerini, yüzüklerini, kolyelerini, acılarını, hayallerini harca katıp mozaik hamuruna dönüştürüyorlar. Tavanları, duvarları, zeminleri ve direkleri mozaik hamuruyla sıvıyorlar. Mozaik ışıltılarıyla yeraltı karanlığına meydan okuyan bu kubbemsi ocaklara gömüyorlar ölülerini. Ve kadınlar 24 yıl yaşayıp ömrünün sonuna gelmiş bir kanarya kuşunun ötüşüyle kazmalarını, küreklerini, çekiçlerini, murçlarını, manilalarını, küfelerini, vagonlarını ve mezarlarını arkalarında bırakarak mavi bir ışık tünelinden denize açılıyorlar. Gökten geldiler, kömür yataklarında mozaik saraylar kurdular, deryada kayboldular diye mırıldandı Cebeli. Başını yastığın altından çıkarınca Rukiye ile göz göze geldi. Kadının denizden çıkıp geldiğini, dudaklarının mercan kızılına, gözlerinin ise güvercin göğsü renginde safir ışıltılarına kestiğini sandı. Sayıkladın Cebeli, bir derdin mi var? İnsanı beşiğe çeken bebek sütü gibi tatlı, iyimser bir ses. Eteklerinde taze saç ekmeği kokusu olan kadınları anımsatıyordu bu ses. Çocukken koşup bu kadınların eteklerine gömüyordu yüzünü. Yo, her zamanki halim diye gülümsedi. Bugün Semiz Ali gelecekti, niye gelmedi? Hastalandı mı yoksa? Kadın elindeki ıslak bezle Cebeli'nin yüzünü özenerek silerken, biraz sonra gelir dedi, çorbayı da hazırladım. Ne güzel bakıyordu kadın. Ne görüyor, ne düşünüyordu acaba? Ayakta zor duran ve bakışlara yaslanan bir harabe gibi hissetti kendine. Sen benim tek kazancımsın Rukiye, hoş kokulu çiçeğimsin. Çiçek toprağa kök salarsa kokar diye gülümsedi kadın. Toprakta bereket var, sen benim toprağımsın. Bana var gücünle köklenmişsin, ben kokarım. Korkma, köklenmesen de kokarım. Bu denli bir bağlılığın nedenini anlamakta güçlük çekiyordu Cebeli. Kadın içinde kaynayanı, aklına geleni anında söylüyordu. Fikrini gezintiye çıkarmıyordu aklının avlusunda. Yüzünü silen bu eller, kalkıp oturmasına yardım eden bu kollar, bu yaşlı gövdeyi daha ne kadar taşıyacaklardı yaşama. Ben kabristana her gidişimde bir tek çiçek kordum anamın mezarına. Allah uzun ömürler versin sana ana, rahat uyu derdim. Ruhunu hissederdim kadının, mezarından kalkar bana sarılırdı. Benim anam kendi iyiliğine sığmayan bir kadındı. Alfabesiz bir kadındı, ciddi bir kadındı. Herkes der ki çocukları iyi anlardı. Ciddiyetini oyunlarında oyuncak etmelerine kızmazdı. Senin sesin batmış Cebeli. Kadının sesindeki tarzdan korktu. iyi olduğunu onun ağzından duymak istercesine, "Ben herhalde tükendim Rukiye," dedi. "Yaşayan harfim kalmadı."
"Kendini yıkma öyle, iyisin."
"Baksana şalgam fıçısına döndüm. Günler birbirlerine verirler kendilerini. Benim de sırayı birine vermem lazım. Mecbur muyum yaşamaya?"
"Güzel insansın, mecbursun."
Yanı başında gözlerinin içine doğru oturan kadının sağ elini avuçladı, öptü, alnına dayadı, kokladı, çevirip ayasından öptü bu sefer de. Kadının şefkati dokunuşlarında yoğunlaşmıştı, ışıltılarını seyrettikçe gösteren lekesiz derin bakışlarında. Kapının çalınması üzerine "gelen var" diyerek ayağa fırladı. Eğildi, yanağından öptü cebelinin, kapıya doğru koştu. Kafası göğsüne düşmüş bir durumda içeri girdi Semiz Ali. Rukiye sevindi. Arkadan izlerken karda yürüyen yaşlı bir sırtlana benzetti misafirini. Selamını sessizce verdi misafir. Nasır'ının acısıyla sedire geçip bağdaş kurdu.
"Hoş geldin Ali. Nerelerdeydin?"
Karşıda sedir altı karanlığı ile ocak alevi arasında yatan kediyi gördü Ali. Postu mozaik hareketlerle ışıldayan yaratığın pırlanta bakışlarına takıldı bakışları.
"Hoş bulduk," dedi. "Bülazim Abdullah Bey'in oradaydım. Kozlu'dan dostum oğlu Mustafa Efendi gelmişti. Fikir danışmak için beni çağırmışlardı." "Başka kimler vardı?"
"Arapzade Hasan vardı. Boynu yoğun Ahmet Ağa'yla Kara Mahmut vardı. Bizim şekilsiz yaba kulak Hacı Ali Bey de oradaydı. Gene kokuyordu yiril yiril. Hüsnü Çavuş maskarası da sonradan geldi. Hiç sevmem o kafadan bacaklıyı. İçi boş bir zobukelle. Altında da göçsüz, gövdesiz iki fuzuli bacak. Bir zamanlar bana seni defterden sildim, kaybettim demişti. O tip adamların beni kaybetmelerinden hiç korkmam. Yeter ki beni kaybettikten sonra değerimi anlasınlar. Adamda fikir hak getire. Kazara hak gaflete düşmüş, bir fikir vermişse o fikir ağzından çıkarken vicdanına uğramadan çıkar. Fikir de fikir değil ki, kaşağı, başkalarının fikirlerini kaşımaya yarar."
Semiz'in idealleştirme, küçümseme ve inkar eğilimlerini dikkatle ve zevkle izleyen Cebeli, Yakup'un ahırdan gelen sesine kulak kabarttı. İnsanın temeli neden bu kadar derin ve bu kadar bozuktu?
"Adını zikrettiklerinin hepsi de ocak sahibi," diye mırıldandı. "Birbirinden bu kadar nefret eden, birbirine de bu kadar sık gelip giden insanlara rastlamadım ben. Ne konuştunuz, neyi hallettiniz ki?"
"Hiç, kara vızırtı. Yok bilmem efendim, Kont Vitali Ereğli şirketini nasıl batırmış, Havzanın idaresi Bahriye nezaretinden niye alınmış da Nafia nezaretine, oradan da bilmem nereye verilmiş. Ondan sonra bilmem efendim, İttihatçı hükümetin geniş yetkilerle Maden Umum Müdürlüğü'ne atadığı Hüseyin Fehmi milli iktisatçıymış. Bilmem efendim Müslüman ocak sahiplerini seven bir adammış falan filan. Kafamın tası attı. Bırakın efendiler dedim, bırakın bu kuru zavırtıları. Hüseyin Fehmi Bey'in Rum ve Ermeni ocak sahiplerini toplantıya çağırmaması atalarımızın nezaket anlayışına terstir dedim. Şaşırdılar. Mayasız piç yoğurda döndü suratları. Verdim veriştirdim. Biraz tarih okuyun da nezaketin ne olduğunu benim neslimden öğrenin dedim. Öyle üfürmeyle olmaz. Açın Hadım Süleyman Paşa'yı okuyun. Semiz Ahmet Paşa'yı okuyun. Onu bulamadıysanız Yemişçi Hasan Paşa'yı okuyun. Boynu eğri yaralı Mehmet Paşa'yı okuyun. Meyve ağacının gövdesindeki asalak otlarla besleneceğinize meyvelerle beslenin dedim. Saydım da saydım.
Bu saydığın paşaların kitapları mı var, diye mırıldandı Cebeli. Benim bildiğim paşaların kitapları olmaz. Tarihin şanına yakışmaz bu.
Hayallerine inanan bir adam gibi dik dik baktı Cebeli'ye.
Dikkat et, ben paşalardan söz etmedim, diye çıkıştı. Kendi soyumun paşalarından söz ettim. Tarihin onları yazmasına ne lüzum var? Onlar kendi tarihlerini yazdılar Cebeli Bey. İstanbul'un sarayları, köşkleri o rahmetli paşaların kitaplarıyla doludur. Avrupalılar bu kitapları bizden evvel hatmettiler. Nereden aldılar o ilmi, o feni, o düsturu?
Cebeli kafayı çelik bir duvara vurmanın Semiz'le tartışmaktan daha iyi olduğunu bildiği için anlatılanları duymazlıktan geldi.
Sonra ne oldu? Bir hayli münakaşa ettik. Sonra dedim ki siz kimsiniz? Siz ortada yokken bu ocakların sahipleri Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Hırvatlar, Boşnaklardı. Siz daha yeni çıktınız. 6 aylık seyisliğiniz var. 40 yıllık fışkı karıştırıyorsunuz dedim. Kızmadılar mı sana?
Kızmaya hakları yok ki. Boynu yoğun Ahmet Ağa biraz mırın kırın etti. Yerden yığma suratsız herifi hiç dinlemek gelmedi içimden. Ağzını yaya yaya Bahriye Nazırı'nın oğlu Süreyya Bey'i methetmeye yeltendi.
Neymiş de bilmem efendim, Süreyya Bey Kozlu Maden mıntıkasında Murat ve İhsani ocaklarını ecnebi sermayenin tasallutundan kurtarmışmış. Anlattığı tam bir fışkı hadisesi. Dedim allem kullem edip de bildiğim 40 yıllık fışkıyı bana helva diye yedirmeye kalkışma. Mesele hiç de senin dediğin gibi değil. Süreyya Bey havzaya tefeciliği yaydı. Yayma dedim, atalarımızın ruhu incinir dedim. Dinlemedi beni. Murat ve İhsani ocaklarının sahiplerine yüksek faizle borç para verdi. Onları mali buhrana soktu. Araya Yunanlı Arvantidis kardeşler girdi. Herifler zengindi. İstanbul'da gaz tüccarlığı yapıyorlardı. Buhrana giren ocakları aldılar. Ocakları almakla da kalmadılar. 30 bin lira sermaye ile Kozlu'da şirket kurdular. Bunlardan haberin var mı dedim. Yok dedi. O zaman konuşma dedim.
Cebeli inandı anlatılanlara. İç özgürlüğünün mutlak alanlara parçalandığı, tüm gücüyle güçsüzlüğüne dayandığı bir anı yaşıyordu. Çaresini yiyen bir acıyla,
''Yani şimdi Ali, anlayamadığım bir şey var.'' dedi. ''Padişah Abdülhamit'i tahtından indiren bu iddiatçı hükümet, havzaya yeni bir nizam, intizam mı getirdi?''
Sorulan soruyla anlattığı olaylar arasında bir ilgi kuramadı Semiz.
''Ben bir nizam, intizam göremedim. Hükümet mühendisi İstasinopoulos'un görevine son verdiler. Yerine Türk maden mühendislerinden müteşekkil bir fen heyeti atadılar. Hepsi bu. Bu hükümet bir şey yapamaz. Bir kurt gibi uzağı iyi görse de aklı kördür. Nerede bunlarda rahmetli Kavanoz Ahmet Paşa'nın kinden kibirden uzak feraseti?'' ''Devir değişti Cebeli Bey. Artık bundan sonra bir Zurnazen Mehmet Paşa gelmez. Bir Deli Hüseyin Paşa, bir Abaza Siyavuş Paşa gelmez.''
''Duyduğuma göre Zonguldak Limanı için yeni bir nizamname hazırlamışlar.''
''Hepsi boş.'' diye kesip attı Semiz. ''Bizimkilerin bugünlerde Hugo adında öve öve bitiremedikleri bir Alman kömür kralı var. Herif şirketin ne kadar hisse senedi varsa hepsini aldı.'' Bizimkiler en başta da Sarıcazadeler, Alman'a arka çıktılar. Gayrimüslim ocak sahiplerinin çoğu o tarafa savruldu.
O taraf dediğin nere?
Fransız, İngiliz tarafı. Ben bu durumu sevmedim. Bir kargaşa var. Tebessümler sahiplerine ait değil Cebeli Bey. Bükülgen, huysuz, kurnaz, acımasız, zeberrut ruhlar çoğaldı. İnsan kılığında pazarda dolaşan paralar gördüm. Ben bu durumun terkibini anladım desem yalan olur. Bir ardıç ağacı 1000 sene, 2000 sene yaşar. Ağacın sabrı çok pahalıya mal olur. Ağaç sertleşir. Sertleşsin, kimseye zararı olmaz. Ama paranın insan kılığına girmesinden, sertleşmesinden ben korkarım. İnsan rahmet deryasıdır. Paranın bu deryayı kirletmesinden korkarım.
Cebeli adamın zekayı şaşırtan bir yetenekle konuştuğunu düşünüyordu. Bu adam bu bilgileri nereden alıyordu? Demek ki tüm seslere açıyordu zerreciklerini. Aklı kulağındaydı. Başkalarını yerin dibine sokan, kendisini ise öven bazı insanların yüzündeki gizli alçaklık duygusu bunda yoktu. Dilediğince konuşuyor, yaptığı hayali iyiliklerin bir adım önünde duruyor ve ağzından çıkan her sözcüğü de harfi harfine inanıyordu. Duyguları kocamış bir adamın işi değildi bu.
Bu işin sonu nereye varır Ali?
Rukiye'nin bakır tasla sunduğu çorbayı aldı Ali. Yaşamının soylu tarihini anımsadı. Gözlerini çorba tasına doğru devirdi. Çorbanın üstünde ışıldayan yılan gözü yağları, İstanbul kuşatmasına katılan kaptan-ı derya, Baltaoğlu Süleyman'ın göz bebeklerine benzetti. Hayata neden bu tarih yol göstermiyor? Hayat neden yürümüyor, riyakar adımlarla oyalanıp duruyordu?
Zaman değişti Cebeli Bey. İnsanın hayat toprağı, yağmur taşımayan yoz bulutların insafına kaldı. Benim asil neslimin paşaları bunlara nasıl bir memleket emanet etti, bunlar ne hale getirdi? Ben sırtımı yepelleyen Alman'a yatarsam, o İngiliz'e, öteki de Fransız'a, Rus'a yatarsa ne olur bu memleketin hali? Var mı kemankeş Kara Ali Paşa ayarında bir paşa? Zamane paşalarının cemi cümlesi bir araya gelse bir dal taban Mustafa Paşa'ya denk gelmez. Nerede o akıl, o hissiyat? Hareminde bir cariyesinin başı ağrısa rahmetli Hadım Mesih Paşa'nın haberi olurdu. Hadım bir paşanın hareme ne ihtiyacı var ki? Öyle düşünme Cebeli Bey, harem kimsesiz kadınların ekmek kapısıdır. Rahmetli Kalaylıkoz Ahmet Paşa ölüm döşeğindeyken ağladı. Niye? Paşa vicdanındaki zelzeleyi dinlemiş. Ben öldükten sonra ya Rabbim demiş, süse ziynete uçkur çözmeyen bu sakin kadınların hali ne olacak? Sen şu ferasetteki inceliğe bak. Şimdinin yiğinti paşalarından hiç böyle bir laf çıkar mı? Çıksa bile kimin anır? Hayata ilmin dibinden bakan yoksa hayat dibe vurur. Cebeli derin bir iç geçirişle göz kapaklarını kaldırıp karşı duvarda asılı duran dedesinden kalma boylu ve kalın yıldırım orağına baktı. İnsan bu orağı yıldırıma, diğer orakları da geceleyin gökte görünen hilale mi bakıp yapmıştı? Hayat nerede duruyordu? Bu orağın içinde mi, dışında mı? Bu orak nereden bakıyordu hayata? İlmin dibinden mi? Semiz sürdürüyordu konuşmasını. Hayatın neresinde konuşuyordu acaba? İçinde mi, dışında mı? 18. ayrımın sonu. Sayfa 173.